Hukuk Saati. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Saatlerimiz 14.03'ü gösteriyor Türkiye'de. Hukuk saatini vurdu saatler. Ayhan Taşçı var teknik masada. Kadriye Şenel programımızı hazırladı. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağım bugün farklı bir konuyla. Konuklarımız da farklı. Her zamanki gibi programımızın danışmanı avukat Süleyman Çetin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ve iş hukuku uzmanı avukat Özkan Ertekin de bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz
efendim. Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyenlerim, telefonla bize ulaşmak isterseniz 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralarından ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz ise hukuksaati@trt.net.tr. Farklı bir konu demiştik. Evet, bugün biz iş kazalarını konuşacağız. Türkiye'de ölümlerin o kadar çoğu iş kazalarından oluyor ki bunu Süleyman Çetin'e soracağım. Ben iş kazaları nedir? Nasıl bir tanım acaba bize yapabilirsiniz? Bu tanımın yanı sıra tabii ki kapsamını yine konumuzda konuşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Ve elbette kimi zaman da iş kazası sayılmayan durumlar da var. O konuya da değineceğiz. Evet Süleyman Çetin, buyurunuz.
Evet. Gerçekten de bugün özellikle gelişen, gelişmekte olan ekonomisiyle birlikte büyüyen, sanayileşen, yatırımları yapılan işte otoyollara, köprüleriyle, barajlarıyla, değişik özel yatırımlarıyla hızla büyüyen bir ülkeyiz. Tabii ki bu büyüme çerçevesinde bu yatırımlar yapılırken özellikle de iş gücü kullanımı en önemli unsur. İşte bu iş gücü kullanımı esnasında istenmeyen o güzel eserler ortaya çıkarılırken ancak istenmeyen bir takım kazalar olabiliyor. Bunlar dikkatsizlik, tecrübesizlik sebepleriyle olabiliyor ya da tedbirsizlik, gerekli güvenlik önlemlerinin yeterince alınmamış olmasından kaynaklanabiliyor veya ilgili çalışanlara gerekli eğitimlerin
yeterince verilmemiş
doğru. olması ya da hiç verilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki hiç gönül istemez bu tür kazalar ama bu tür kazalar ortaya çıktığında neler yapmamız gerekir? İşçiler neler yapmalı? İşverenler neler yapmalı? Devletin denetimle görevli olan kamu kurum ve kuruluşları var. Onların yine yetki alanları var. Yine denetici kuruluşlar dediğimiz özel sosyal güvenlik firmalarıyla ilgili iş güvencesine ilişkin firmaların denetim sorumlulukları var. Bugün aslında bu konuları detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu konuda özellikle konuğumuz iş hukuku ve iş güvencesi anlamında ülkemize hem uygulamadaki katkılarıyla hem de eserleriyle, kitaplarıyla da katkıda bulunan bir kardeşimiz ve uzman kendi alanında. Özellikle de bu iş güvencesi hukuku ve iş iade davalarıyla ilgili kitaplarında aynı zamanda yazarı, meslektaşım, aynı zamanda ara bulucu. Çünkü iş hukuku uyuşmazlıklarında gündeme gelen konulardan bir tanesi de ara bulucu. Özkan Ertekin kardeşimiz bugün engin deneyimlerini ve bilgilerini bizimle paylaşacak. Tabii genel anlamda bir giriş yapmamızda fayda var. Hukuki anlamdaki iş kazası nedir ve buna iş kazası hangi konular iş kazasına girer, hangi konular iş kazasına girmez? Bir onun ayrımını yapalım. Sonra da kaza meydana geldikten sonra ortaya çıkacak olaylarda ne tür davranışta bulunmamız gerekiyor ve akabinde de işte açılacak tazminat davaları ve işverenin sorumluluğuna bakacağız. Evet, istersen Özkan'cığım öncelikle şu hukuki anlamda iş kazası kavramını bir açıklayalım dinleyicilerimize.
Üstadım, öncelikle ondan önce güzel iltifatlarınız için teşekkür edeyim. İş kazası nedir? İş kazası adı üzerinde de dikkat ettiğimiz üzere kavram olarak baktığımız zaman ortada bir iş olacak. İş hukukunu ilgilendiren bir iş ilişkisi olacak. Bir tarafta işveren, diğer tarafta işçi olacak. Ve bu iki ilişkinin olduğu, bağlantılı olduğu bir ortamda iş yerinde ya da iş yerinden sayılan yerlerde ya da iş yeri araçlarında ve veya eklentilerinde bir kaza meydana gelecek. Bu kaza işçiye bedenen ve veya ruhen,
evet,
bedenen ve veya ruhen artık, hı-hı, ruhen de sayılıyor. Nitekim, aynen, bu yargı içtihatlarında zaman zaman tartışma konusu oldu, ancak, hı-hı, ruhen bir ızdıraba gark olmak, şok yaşamak da iş kazası kaleme altına, hı-hı, giriyor, hı-hı, ve anlık meydana gelecek. Hı-hı. Ancak nasıl anlık?
Yani uzun süreli bir şeyden,
aynen,
sonra,
aynen,
değil.
Aynen, aynen. İlla ki saniyelik değil. Hı-hı. Kaza oldu 10 dakika sonra. Hmm. Birkaç saat sonra. Ha, bu anlığı bozmuyor. Bu anlamda anlık meydana gelecek. Hmm. Ama şöyle olmayacak mesela. İş yerinin olumsuz şartları nedeniyle 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3, 5
şey
yıl. Hatta bazı hastalıklar var ki. Hmm. Mesleki hastalık.
Tabii,
meslek hastalığı,
tabii,
deniliyor buna. İş ilişkisi sona eriyor. İşçi iş yerinden ayrılıyor. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu kendini gün yüzüne çıkarabiliyor bedenen. Hmm. İşte bu meslek hastalığına giriyor.
Evet.
Buna girmeyecek. Anladım. Anlık nitelik kazanacak ve iş yeriyle irtibatlı olacak. Hmm. Onun sebep sonuç ilişkisi. Nedir mesela? Üstadımızın da belirttiği gibi, işverenin tamamen hiç kusuru yok.
Evet.
İş yeri içerisinde ama, ya da eklentilerinde, ya da dışarısında ama, ya da iş yeri aracında ama, iş yeriyle hiç bağlantısı olmayan durumlar söz konusu olabiliyor. Hmm. Böyle durumlarda da tartışma boyutu var. Buna da girmemiş olacak diyebiliriz.
Evet. Demek ki öncelikle iş yeriyle bağlantılı olacak.
Evet hocam.
İşverenle işçi arasında bir iş ilişkisi olacak. Yazılı,
evet,
veya sözlü,
evet,
olabilir.
Evet, evet,
bu,
evet,
hiç illaki yazılı bir iş sözleşmesi olması şart değil.
Çok güzel söylediniz üstadım.
Evet. Orada sözlü şunu söyleyeyim. Oluyor yani, öyle mi Süleyman Bey? Yazılı veya sözlü dediniz.
Evet, evet, hmm, evet. Üstadımız bize şeyi hatırlattı. Buraya da not etmiştim. Hmm. İş ilişkisi sözlü derken hocamız oradan aklıma geldi. Ondan daha öte, işçinin sigortası olmasa dahi, hiç sigorta yapılmasa dahi, hatta işveren seni bu işe aldım demese dahi. Bakın, biraz daha uç örnek vereceğim.
Anladım.
Nedir bu? İnşaat iş yerleri oluyor mesela. Takım lideri işçileri çalıştırıyor. Hı-hı. Müteahhitin ilgi ve bilgisi dahilinde, tamam, kontrolü dahilinde işçi geliyor, tuğlaları koymaya başlıyor, çalışmaya başlıyor. Firmanın sahibi seni işe aldım demiyor ama İnşaat sahasından uzaklaştırmıyor. Fiilen bir iş ilişkisi kuruldu. Hmm. Sigorta yapılmasa dahi.
Sözlü bir
işe ilişki. Aldım demese dahi.
Dahi.
Sözlü anlaşma olmasa dahi.
O alanda çalışıyorsunuz artık.
Bitti. İş hukuku anlamında iş ilişkisi. Hocam, parantezi kapatıyorum. Sözünüzü kestim.
Estağfurullah.
Sustum.
Yok.
Yok, çok önemliydi ama.
Açıklanması gerekiyor. Çünkü irtibatın sağlanması, illa dediğimiz gibi bir yazılı ücret sözleşmesi ya da iş sözleşmesinin olmasına gerek yok. Sözlü de olabilir. Hatta dediğin gibi hiç işverenin bilgisi olmaz ama altındaki taşeronun ya çalıştırdığı işçiler olabilir. Müteselsiz sorumluluk gereği burada asıl işveren de zaten kendi kusuru oranında sorumlu olacak. Şimdi bir iş kazası meydana geldi. Allah bütün iş yerlerimizi kazadan beladan korusun ama, hı hı, bu sonuçta insana dayalı bir hizmet ve insanların hataları olabiliyor. Bu hatalardan ortaya çıkabilecek, tedbirsizlikten ortaya çıkabilecek kazalar olabiliyor. İlk etapta insanlar telaşlı da oluyor, işveren de telaşlı olabiliyor, iş yerindeki diğer iş arkadaşları da telaşlı olabiliyor. İlk etapta iş kazası meydana geldiğinde neler yapmalıyız? Ne olmalı? Davranış tarzımız ne olmalı? Nasıl hareket edilmeli? Bir onu da istersen hocam.
Hocam, şimdi bu soru karşısında şöyle üçlü bir ilişkiye girmemiz gerekiyor. Bir, işçi. İki, işveren. Üç, sosyal güvenlik kurumu. Hatta üçlü ilişki dedim ama SGK'nın dışında emniyet birimi var. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta üçüncü kişilerin dahi ilgi alanına girebiliyor. Şimdi, İşçi iş kazasına maruz kaldı. İş yeri içerisinde maruz kalabilir. İş yeri eklentilerine maruz kalabilir. İş yerinin aracında maruz kalabilir. Hı hı. Mesela iş yeri aracıyla işçiyi taşıyor. Servisiyle taşıyor. Hı hı. İş yeri içerisinde değil. Hı hı. İşveren de orada değil. Hı hı. Ve servisi kullanan da neticede bir işçi çalışan. Hı hı. Zarara maruz kalan da işçi çalışan. Hı hı. Herhangi bir yerde olabilir. Eğer bir ortada iş kazası var ise ve bedensel bir zarar durumu söz konusu ise, hı hı, bu ceza hukukunun ilgi alanına giriyor. Dolayısıyla emniyet kuvvetlerinin, zabıta kuvvetlerine de bunun derhal bildirilmesi gerekiyor. İşveren bunu, iş kazasını derhal bir defa emniyete bildirecek. Derhal. Evet. Bunun beklemesi süreci,
sınırı yok. Servis yolda gelirken kaza yaptıysa herhangi bir zarar varsa, bedensel bir zarar varsa durum bu.
Aynen hocam. Hatta şehir içerisindeyse, kentsel alanda ise polis zabıta anlamında, kentsel sınırın dışında ise jandarma kuvvetleri anlamında derhal iş kazasının bildirilmesi gerekiyor. Peki onun haricinde ne yapılması gerekiyor? O bildirimden daha öte, o bildirimden daha önce öncelikle hastanın, kazaya maruz kalanın sağlığı için gerek idari, gerek özel, yani idari tedbirlerin yanında özel hastaneler de dahil olmak üzere her türlü sağlık için gerekli her türlü yardımı, tedariği yapması gerekiyor. Burada para sınırı gözetmemesi gerekiyor. SGK bunu karşılar karşılamaz dememesi gerekiyor. Bu ileriki tarihte bu hesaplar söz konusu olabilir diyor ama işverene bu yükümlülük olarak veriliyor. Hastanın siz ölümcül hasta olup olmadığını bilemezsiniz. Hastalığının ileri seviyeli üyelere gidip gidemeyeceğini bilemezsiniz. İç kanama olup olamayacağını bilemezsiniz. Maruz kalınan kazaların çoğunda, hatta bir seferinde bir tanesine bizzat şahit oldum. Yani kolu bacağı kırılmış, araca koltuğa bindiriliyor. Yani bu şekilde bir götürme durumu. Bundan kaynaklı her türlü zarar işverene fatura olarak yazılacak. İş göremezlik oranı, maliyet oranlarının artırması. Bu tedbirleri alacak. İkincisi, olay mahallinin her türlü fotoğrafları, üstadım, hocam, her türlü fotoğrafları, her türlü delilleri, olay yerinin etrafının çevrelenmesi, delillerin karartılmasının engellenmesi. Mesela iş yerlerinde bir kaza meydana geldi diyelim. Kazalı makinenin o ilgili yeri şahit olunabiliyor, tamir ediliyor. Ya da suç aleti unsurları kaldırılabiliyor. Bunlar da suç. O yüzden fotoğraflanması, o delillerin karartılmasının engellenmesi çok önemli.
Yani bir rapor tanzimi. Evet bu hocam. Raporu destekleyecek oradaki bütün unsurlar, fotoğraflar, etrafın
çevresi. Bunu emniyet mi yapacak yoksa işverenin sorumluluğundan mı?
Şöyle söyleyeyim efendim. Emniyetin bu zaten görevi.
Tamam.
Ama bunun haricinde işverenin de bu delilleri karartmaması gerekiyor. Aksi takdirde suç işlemiş oluyor. Hem ceza hukuku alanından delillerin karartılması ayrı bir suç, hem de iş hukuku anlamından, hatta iş hukuku da ceza hukuku dedik ama kamu hukukun niteliği yönü de olan iş hukuku açısından da delillerin karartılması işverenin aleyhine delil teşkil edecek. Bunları yapması gerekiyor. Bunun ötesine ne yapacak? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na iş kazasını 3 iş günü içerisinde bildirimini yapacak.
Bu önemli, evet.
En önemli süre var. Unsur bu. Bu süreyi kaçırmayacak. Bakın, bu süreyi kaçırdıktan sonra yaparsa ya da hiç yapmazsa, bakın, iş kazasında işverenin kusuru olmasa dahi ya da diyelim ki 100 birim bir zarar meydana geldi. Ama işverenin kusuru %2, %1 gibi sembolik olsa dahi işveren sırf bu kurala uymadı diye Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ileriki tarihte işçiye geçici ve veya sürekli iş göremezlik geliri bağladıysa veya maluliyet maaşı bağladıysa, bu maaş ya da gelir, üstadım biraz uzun sürdü gibi ama.
Hayır
çalışma süresi, işçinin hayatı boyunca işçiye ödenecek. Dolayısıyla bu yekün tutacak.
Evet.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bunu işçiye, işçinin yaşına göre belki 10 yıl, belki 30 yıl, 50 yıl ödeyecek. Ama bu ödediklerini bir fatura edecek, hesaplanacak.
Ve işverene mi gidecek?
Evet, işverene rücu edecek. İşveren 3 güne uymadıysa.
O 3 gün çok önemli.
3 günü geçirdiyse ya da hiç bildirmediyse bu faturanın tamamıyla karşı karşıya kalabilecek. İşveren deyince kim bu işveren diyecek de olursak. İşveren, hani nitekim son yıllarda görüyoruz. Grup şirketleri diyor mesela. İşçi onların her birinin içinde birlikte çalışıyorsa o kişiler. Taşeron asıl işveren ya da kamu kurumuna bağlı dahi olsa hepsi işçiye karşı bu zararlardan müşterek müteselsil sorumlu. Alınmayan sorumluluklardan dolayı da, yapılmayan tedbirlerden dolayı da, eksik tedbirlerden dolayı da SGK'nın rücusunda sorumlu. Ha, işveren bu tedbirleri aldı bunları ödemeyecek mi? Hayır, ödeyecek ama o zaman kusuru oranında bir durum söz konusu anladım. Olacak.
Arasında çok büyük fark var. Aynen, ikisi, aynen, iki durum
aynen,
arasında.
Aynen efendim.
Evet, çünkü bu üç günlük süre işverenin kendi kusur oranının, sorumsuzluğunun ya da sorumluluğunun belirlenebilmesi açısından çok önemli. Artı hem usulü anlamda bir yükümlülük,
evet,
hem de hukuki anlamda
sorumluluk.
Sorumluluk açısından da bir yükümlülük. Bu nedenle de bu süreye işverenlerimizin dikkat etmesi gerekiyor.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hukuk Saati az sonra yine aynı konu ve konuklarla devam ediyor olacak.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Sevgili dinleyenlerimiz, Özkan Ertekin iş hukuku uzmanı ve avukat ve Süleyman Çetin programımızın danışmanı avukatımızla iş kazalarından bahsediyoruz. Nerede kalmıştık Süleyman Bey?
Evet, şimdi tabii iş kazasının hukuki anlamda tanımını yaptık. Ne olduğunu belirttik ve iş kazası neticesinde neler yapılabilmesi gerekir onu inceledik. Şimdi iş kazası meydana geldi. İstenmeyen bu durum meydana geldiğine göre acaba burada işverenin sorumlulukları nedir? İşçinin sorumlulukları nedir? Denetim firmasının sorumlulukları nedir? İşte buna ilişkin farklı alternatif sorumluluğu olanlar var mıdır? Hem bunlara bir bakacağız. Bir de böyle bir durumda ne tür davalar açılabilir? Hangi hukuki ve cezai yollara başvurulabilir? İstersen Özkan'cığım biraz da bunlar üzerinde değinelim. Evet.
Şu hocam şöyle söyleyelim üstadım. Şimdi burada eğer bir iş kazasına maruz kaldı isek boyutunu ele aldık birinci perdede. İkinci aşamada diyelim ki iş kazası henüz olmadı. İş kazasının olmadığı süreçte işveren bir defa işçisinin o kazaya maruz kalmaması için işin gerektirdiği eğitimleri. Şimdi kömür madeninde çalışan bir işçiyi büro işçisi gibi kalkıp masasını gösterip işte havalandırma yeri burası deyip geçemezsiniz. İşin gerektirdiği tedbirleri alabilecek kapasiteye getirecek, eğitimi verecek. Ben eğitimi verdim diye de sıyrılamayacağı için olayın içinden bu kurallara uyup uyulmadığını kontrol edecek.
Evet.
Yetmedi. Kontrolden daha öte bu kurallara uyulmasını sağlayacak. Şimdi işveren baret takmayı mutlaka takacaksınız diye kuralı koydu. Eğitti.
Tamam.
Ama takmadı. Takmadığı için ceza kestim. Ama yine takmadı ve madende sert bir cismin çarpması neticesinde yaralandı. Benim bundan kusurum yok diyemez. Sen o eğitimi vermekle sorumluluktan kurtulamıyorsun. Eğitime uyulup uyulmadığını da kontrol edeceksin. Uyulup uyulmadığından daha öte uyulmasını sağlayacaksın. O işçi baretsiz giriyorsa o işçiyi gerekirse oraya artık koymayacaksın. Fesih boyutu iş hukukunun fesi anlamında bizim konumuz değil şu an itibarıyla.
Anladım.
Ama ona orada diğer işçilere örnek olmasını engelleyeceksin.
Anladım.
Hem kendi sağlığını koruyacaksın hem onun sağlığını koruyacaksın.
Evet, bu işverenin sorumluluğu.
Aynen.
Özkan Bey, şimdi efendim, telefon numaralarımızı bir hatırlatalım dinleyenlerimiz için. Olursa olur da hani onların
tabii ki,
arasında bunu
tabii
yaşayanlar
tabii ki,
vardır.
Tabii ki.
Bir soru sormak
her
isterler.
Türlü alternatifi hiç çekinmeden sorabilirler.
Tamam. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralarındayız sevgili dinleyenlerimiz. Canlı yayınımız devam ediyor. Süleyman Çetin ile Özkan Ertekin'le iki avukatımız var. Konunuz elbette, sorunuz buna dair de olabilir veya aklınıza gelen başka herhangi bir şey varsa yine hukuku ilgilendiren, biz buradayız. Evet. İşverenin çok fazlasıyla sorumluluğu olduğunu söyledim.
Evet efendim. Tamam. En önemli işverenin sorumluluğu bu. Ama işveren bu sorumluluklarını yaparken aynı zamanda hani işçiyi bilinçlendiriyor ama işçinin mesela biz işçilik alacaklarında fesih konusuna değindiğimiz bir konu var. Örnek anlamında söylüyorum. Psikolojik baskı diyoruz. Mobbing diyoruz. Ve işçi bundan dolayı iş akdini feshe gidebileceği gibi maddi manevi tazminat davaları da açabilir diyoruz. Ama bu psikolojik baskı, bu mobbing sinir ve stres ortamı oluşturduğu ise ve hatta mesela güvenlikle ilgili bir firmasınız siz, güvenlik olan bir ortamda sinir, stres ve kavga ortamına neden olduysanız ve işçi cinnet geçirtip belinden silahını çıkarıp bir başkasına saldırdıysa bakın iş kazası, ben yaptım diyemez. Nitekim bir örnek veriyorum, çok canlı bir örnek, daha yeni gelen konularımızdan bir tanesi. İş yerine iş akdi feshedilen bir işçi iş yerine giriyor, iş yeri bahçesine. Silahını çıkartıyor.
Eyvah.
Çıkartıyor silahını. Cinnet geçiriyor. Ve o esnada hiç suçu olmayan başka bir işçinin çektiği silahla kolunu parçalıyor. Bakın şimdi bu fabrika çok büyük bir fabrika.
Evet.
Bu fabrikada bu güvenliğin sağlanması lazım.
Evet.
Tamam, işveren vurmadı.
Ama
ona önlem olacak gerekli tedbirleri
almadı.
Evet. Şimdi böyle bir durumda vuran kişinin sorumluluğu elbette var.
Hı hı.
Ama işverenin de sorumluluğu en az onun kadar var.
Evet.
Bu güvenlik aynısı sağlık, hı hı, aynısı temizlik.
Bu ceza %50 midir mesela?
Hayır.
Hukukta? Nedir?
Şöyle, cezanın %50'liği durumu söz konusu değil. Üstadım o konulara bizden daha hakim. Ha. Ceza şahsidir. Herkes kendi oranında.
Ha.
Hani ceza hukukuna giriyoruz biraz.
Hı hı.
Mesela diyelim ki birisi diğerini yaraladı. Ya da Allah göstermesin ölümüne neden oldu.
Evet.
Böyle bir durumda yaralama ya da söylemek istemediğim o ağır sonuca neden olan kişinin çarptırılacağı aynı cezayla duruma göre onu azmettiren de ona onu yapmasını
onun
sağlayan kişi de aynı cezaları alabilmeli.
Aynı ceza.
Cezalar 3 kişi oldu. Hadi 3 yıl hapis birer yok.
Öyle. Yok, anladım tamam.
Bu tazminatta da bu şekilde. Diyelim ki bunun neticesinde 100 bin, 200, 300, 500 bin her neyse iş kazasından bir tazminat çıktı. Bunun tamamından işveren, tamamından ona neden olan, tamamından asıl işveren, taşeron hepsi sorumlu efendim.
Evet, şimdi tabii bu istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında mutlak şekilde adaletin gerçekleşmesi ve maddi ve manevi zararların giderilmesi için hukuksal yol ve yöntemlerinde kullanılması gerekiyor.
Evet.
Ve yine aynı şekilde bu tür kazaların ortaya çıkmaması için önleyici tedbirlerin alınması için de ilgili işverene uygulanacak yaptırımlar var. Şimdi bu çerçevede baktığımızda aslında bu tür olaylar meydana geldiğinde hem bir ceza soruşturması ve cezaya ilişkin bir takım düzenlemeler yer alıyor. Hem hukuki anlamda maddi ve manevi tazminatlar devreye giriyor. Bunun yanı sıra da eğer ilgili çalışana bir ödeme yapılmışsa, işte mağluliyet veya ölüm sebebiyle ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemeler yapılmış ise aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılacak davalar da var. İstersen bu özelde bu davalara şöyle bir özelinde bir bakalım. İşte cezalara bir bakalım, ne olur neler biter. Maddi manevi tazminatlarda neler olur? Bir de SGK'nın rücu davaları dediğimiz davalarda neler olur?
Üstadım isterseniz şematik bir şekilde hareket edelim. Burada dava türleri olarak birkaç farklı dava türü var. Bir, ceza davası. Ceza. İki, SGK'nın yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açabileceği davalar var. Üç, kazaya maruz kalanın açacağı davalar var.
Tamam.
Kazaya maruz kalanın kaza nedeniyle vefatı durumunda mirasçılarının ya da mirasçı olmamakla birlikte ondan destek gören kişilerin bundan dolayı maruz kalacakları davalar var. Üçüncü kişilerin davaları en temel itibarıyla. Bunların haricinde de zararlarını ispatlamak şartıyla hukukta anayasal engel olmadığı müddetçe her türlü talep konusunu yaparak üçüncü kişiler de zararlara maruz kaldılarsa onların da açacakları davalar var. Nedir? İş kazası meydana geldi ama iş kazası üçüncü bir şahsın aracına da zarar verdi. Bunlar da devreye girebiliyor. Şimdi ceza, öncelikle ceza. Kısa geçmek açısından cezayı söylüyoruz. Ortada bir suç varsa suçun olduğu yerde ceza da vardır. yani suç unsuru kasıt olacak, bedensel bir zarar olacak ve bu illiyet bağı olacak bunun neticesindeki iş kazasında illaki kişiyi yaralamak anlamında değildir bu. İşveren gerekli emniyet tedbirlerini almadıysa, üzerine düşen gerekli idari yaptırımları yapmadıysa, gerekli eğitimleri vermediyse ilgili birim, ilgili kişi cezai şahsi sorumluluğu nedeniyle ceza yargılamasına, soruşturmaya, suç duyurusuna üstadımızın dediği gibi maruz kalabilir. Ve bu iş yerlerinin büyüklük durumuna göre şantiye şefinden tutun firmanın sahibine kadar her birinin sorumluluğu söz konusu olacak. Bu boyut böyle. Ceza yargılamasındaki her türlü delil, ceza yargılaması hani biraz önce de söyledik, kişilerin hürriyetiyle ilgili olduğu için direkt emniyet kuvvetleri, direkt zabıta kuvvetleri bunlarla ilgili tedbirleri alıyor ve diğer yargılamalardan daha derin yargılamalar yapılıyor. Dolayısıyla ceza davasındaki bu maddi vakıaların yani delillerin hepsini alıp bu sefer tazminat davasında kullanılabiliyor. Mesela o yüzden burada şunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer ortada bir dava varsa, pardon ceza hususu varsa, bedensel bir zarar varsa, emniyete, jandarmaya, savcılığa intikal ettiyse ve siz bu iş kazasından kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ya da mirasçıysanız bundan kaynaklı yine maddi manevi tazminat, mirasçı olmamakla birlikte destekten yoksun kalan kişi olarak maddi manevi tazminat ve veya sürekli geçici sürekli iş göremedik mağduriyet talep ediyorsanız ceza dosyanızdaki bütün delillere dayanabilir. Bunun içine sokabilirsiniz. Şimdi geçelim biz bu kazaya maruz kalan işçinin hakları nelerdir? Ha, bu arada işçinin haklarının yanında işverenin de hakları olur. İş kazası olduğu zaman illaki iş kazasının neticesinde işveren sorumlu olacak diye bir şey yok. İşveren bütün kontrollerini yapmıştır. Bütün eğitimleri yapmıştır. İdari yaptırımları yapmıştır. Ve buna ona uymayan işçinin de yerine değiştirmiştir. Fesih boyutuna kadar belki gitmiştir. Her şeyi yapmasına rağmen.
Bir dikkatsizlik mesela.
İşçinin işverenden bağımsız kusurları nedeniyle zararlar meydana geldiyse bu durumda sadece işçi işverene değil işveren de işçiye o davayı elbette açabilir. Buraya da dikkat etmek lazım. İlla ki tamamen otomatikman işveren sorumludur diye bir şey yok. Hukukta tazminatla sorumlu olabilmek için 3 kıstas vardır. 1- zarar olacak. 2- kusur olacak. 3- illiyet bağı olacak. Tabii doktrinde teoriler var. O teorilere girsek karışır ama hani en temel amacıyla gittiğimiz zaman işverenin sorumlu açısından bu kuralları önüne koymamız lazım. Ama bu kurallar tersine de dönebiliyor.
Dönebiliyor.
Oraya dikkat edeceğiz. Şimdi hocam dava türlerine girelim değil mi?
Girelim. Biraz önceki cezai sorumluluk ya da işverenin açacağı davalarda da değindik ya.
Evet hocam.
Örneğin işçi yapmış olan bir ortaya çıkan iş kazasında kusur oranı örneğin %80.
Evet.
%20 de işverene verildi diyelim. İşçi bu %80 kusur oranı doğrultusunda ama öyle bir kusurlu ki bu kusur doğrultusunda da örneğin fabrikada çalıştığı iş yerinde çok büyük maddi zararlara da sebebiyet verdi. Bu onun dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle ortaya çıkan zarar. İşveren bu kusur oranında işveren de kendi fabrikasında çıkan zararın karşılığını isteyebilecek mi işçiden veya onun mirasçılarında?
Aynen söylediğimiz konuya üstadımız çok güzel örnek verdi.
Bir de mirasçılardan.
Elbette miras reddedilmediği müddetçe mirasçılar da ceza ise ceza şahsidir. Mirasçılar miras bırakanın cezai sorumluluğundan sorumlu olmaz.
Tamam.
Mirasçılar suç işleyen miras bırakanın suçundan sorumlu olmaz.
Tamam.
Onlara kimse gelemez.
Tamam.
Ama ortada maddi bir mal varlık varsa ve miras bırakan nasıl ki miras bırakıyor ve o terekeden mirasçılar ne mal alıyorsa onun neticesinde onun eksi boyutları olursa onu da ödeyecekler. Nasıl kurtulabilirler? Mirası reddeder boyutuyla. O ayrı. Ama üstadımızın çok güzel söylediği üzere biz burada burayı teğet geçmemiş olalım. Eğer nasıl ki iş kazasında işçinin işverenin %80 kusuru ve işçinin %20 iş göremezlik oranı ve maaş ücreti rayişler değerinde tazminat hakkı var ise işveren bir zarara uğradıysa ve bu zarara da kusurları oranında işçiler bu zarara maruz bıraktılarsa ve zarar diyelim ki 100 binse ve 10 tane işçi buna neden olduysa ve zararın işçilerin kusuru %20 bile olsa, o zaman 100 bin liranın 20 bin lirası sorumluluk kuralları gereğince elbette ki talep edilebilecek.
Ama bu insanlar eğer yani rahmetli oldularsa
böyle mirasçılarına şey... gidilebilir. Mirasçılar kurtulabilmeleri için terekelerine bakacaklar öncelikle. Benim miras bırakanımın milyon değerlik mal varlığı varsa ya da üzerinde bir evi varsa, arabası varsa 20 bin lira için ben mirasımı reddetmem.
Yani o işçinin mesela üzerine bir evi vardı, o da karısına kaldıysa karısı o evi reddetmek durumunda, öyle
Hayır, şimdi bu sorumluluğum 20 bin liraysa 20 bin liralık sorumluluk için 200 bin liralık evimi, bana kalacak mirası reddetmem. Hani tabii. Artı eksi tamam, değerlendirmesi açısından ona dikkat edeceğiz. Gel gelelim üstadımızın çok güzel açıklamasından sonra işverenin işçi karşısındaki tazminat miktarı ya da ne tür tazminata maruz kalacağı, iş kazalarında en temel dava türü maddi tazminat. İş kazasından kaynaklı maddi tazminat. Bu maddi tazminatın elbette kalemleri var. Nedir bu kalemler? Geçici iş göremezlik. Mesela işçi işe maruz kaldı, kolu kırıldı, bacağı kırıldı. Bu kırık olayından dolayı belki de hiç iş göremezlik oranı oluşmayacak. Alçıdan çıktıktan sonra belki de sıfır iş göremezlik oranıyla hayatını idame ettirecek. Tamam. Ancak alçılı kaldığı 1,5 ay boyunca... 2 ay boyunca hiç çalışamayacak. İşte bu çalışamadığı süreç boyunca tamamen mağlul gibi sayılıyor. Tamamen iş göremez sayılıyor. Tamam. Ve o 2 aylık zararının tamamını talep edebiliyor.
Zararı burada maaşı mıdır? Alamadığı
evet,
maaşı
onun gibi
mı?
maaş ekleri gibi arzi olmayan mesai gibi değil de o tip haklarını alabiliyor. Ama o 2 ayın sonunda geçici iş göremezlik boyutu hallolduktan sonra tabii öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu kontrol muayenesine tabi tutuyor ve diyor ki sağlık raporları alınıyor. Diyor ki işçinin %3 iş göremezlik oranı var ya da %13 iş göremezlik oranı var. Biz ona bakıyoruz. İşçinin maruz kaldığı, parmağımı kesildi, bacağımı kesildi. Bunun karşılığında bu oran kabul edilebilir mi? O oranı biz kabul etmezsek SGK Sağlık Kurulu'nun o raporuna SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz edebiliyoruz. Orası onu onaylayabiliyor, değiştirebiliyor. Ama kendi kararına itiraz edemiyor. Onu da beğenmezsek SGK Yüksek Sağlık Kurulu'nun kararını adli tıba da itiraz edebiliyoruz. Adli tıba kadar götürüp adli tıp genel kuruluna kadar da götürebiliyoruz. Buna dikkat ederken maddi tazminatta öncelikle kusur oranının çok önemli olduğu bizim için önemli dedik. Onun yanında, kusur oranının yanında iş göremezlik oranı. Nedir iş göremezlik oranı? İşçinin, mesela örneklerden bahsediyoruz, bir parmağının ilk boğumuna kadarlık bir kısmı kesilmiş olabiliyor ve yerine dikilemiyor. Dikilse bile parmağını kıvıramıyor.
Evet.
Ve bu durumda işçiye deniliyor ki %2 iş göremezlik geliri denilebiliyor. Ya iş göremezlik oranı var, kabul ediliyor. Ama biz buna bazı durumlarda itiraz ediyoruz. Efendim diyoruz, bakın bu işçi eğer işini parmaklarıyla yapıyorsa, daktilo yazıyorsa ve bundan dolayı yazamayacaksa, terzi ise ve bundan dolayı terzilik faaliyetini o hangi parmağının kopması önemli ya da operatörse bundan dolayı yapamıyorsa, yaptığı iş itibarıyla bu %3-5 değildir. Tamamen iş göremezdir. Buna dikkat edin diyoruz. O noktalar, kıstaslar da önemli. İşte bu kriterler, bu kıstaslar tazminatın miktarını %300-500 de artırabiliyor. Şimdi baktık. İş kazada kusur oranı bizim için çok önemli.
Bu arada Özkan Beyciğim, sözünüzü bölüyorum. 3 dakikamız var.
Tamam. Kusur oranına çok dikkat edeceğiz. %50 kusur varsa yarısını alacak. İkincisi, iş göremezlik oranına çok dikkat edeceğiz. Değil mi hocam? %100 ise alacağı tazminat 100, yarısı ise 50, daha azsa şey. 3, bütün bunlardan sonra maaş ücretinin miktarına dikkat edeceğiz. Asgari ücretle çalıştıysa 1600'den sayıyorum mesela, hesap kolaylaştırsın. 16.000 ise maddi zararı, 3200 ise 32.000, 4800 ise 4800 tazminat çıkabilir. Bu kriterlere dikkat edeceğiz. Bütün bunları talep ettikten sonra manevi zararlarını da talep dava konusu yapabiliriz. Hocam susuyorum. Yeni sorularımıza olanak sağlayalım.
Estağfurullah. Şimdi bu tür zararlar, maddi zararlar derken biz işte cismani zararlar, iş göremezlik, evet evet cenaze hocam. Giderleri, tedavi giderleri, buna ilişkin özellikle hastanede işte sağlanan giderler, evet. tedavi giderler ama bunların hepsi maddi zararlar kapsamına evet. giriyor. Bu çerçevede de bunların yine ölüm halinde destekten yoksun kalma, tazminat dediğimiz tazminat hususları da yine aynı şekilde maddi kapsama giriyor. Son olarak manevi zararla ilgili açılabilecek bir hususu da söyle, sonra da toparlayalım.
Şöyle toplayalım hocam. O yüzden zaten öncelikle maddi tazminata girdim. Biz açık söyleyelim, avukat olarak davanın başında maddi tazminatla birlikte hemen manevi tazminat davasının açılmasını karşıyız. Çünkü davanın başında henüz için iş göremezlik oranı belli değil. Kusur oranı belli değil. Sigortasını yatıp yatmadığı, maaşın miktarı belli değil. Bütün bu kıstaslar bittikten sonra diyelim ki mahkemece 100 bin lira maddi tazminat çıktıysa biz de manevi tazminatta miktarı daha sonra artıramayacağımız için ortalama 80-100'de manevi açıyoruz. Sayın mahkemenin takdirine, mahkeme kazanın vahametine, işçinin zor durumlarındaki şartına, ekonomik durumuna göre 50-60-70-40 takdir tayin ediyor hocam.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz Özkan Bey. Sağ olunuz. Süleyman Çetin avukat programımızın danışmanı bizimle birlikteydi ve Özkan Ertekin iş hukuku uzmanı, avukat ve aynı zamanda arabulucu olduğunuzu da öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ayhan Taşçı vardı teknik masada. Kadriye Şener programı hazırladı. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.